TR724 YouTube sayfasında Doktor Yüksel Nizamoğlu'nun Osmanlı Devleti'nde sürgün cezası uygulamaları başlıklı yazısını paylaşıyoruz. Geçen haftaki yazımızda Osmanlı Devleti'nde iskan politikasının bir parçası olarak sürgün yöntemini ele almıştık. Bu hafta ise sürgünün Osmanlı ceza hukukundaki uygulamalarını ortaya koymaya çalışacağız. Osmanlı Devleti sürgün yöntemini aynı zamanda ceza hukukundan kaynaklanan bir cezalandırma usulü olarak uygulamış ve zamanla muhalifler de bu ağır uygulamaya maruz kalarak yaşadıkları yerleri terk etmek zorunda kalmışlardır. Osmanlı Devleti'nin ilk dönemlerinde sürgün, iskan amaçlı yapılmasına karşılık 16. yüzyıldan itibaren cezalandırmaya dönük gerçekleşmiş, 17. yüzyıldan 19. yüzyıla kadarsa kurumsal bir ceza olarak uygulanmıştır. Sürgünün 19. yüzyıl ve 20. yüzyıl başlarında ise muhaliflere yönelik politik bir uygulamaya dönüştüğü görülmektedir. Osmanlı arşivlerinde bulunan Nefi ve Kalebent defterlerinden hareketle uygulamanın nedenleri ve şekli hakkında bilgilere ulaşmak mümkün olmaktadır. Neşe Erim'in Kalebentlik ve Zindan defterlerinden yararlanarak yaptığı çalışmaya göre, sürgün cezalarından 1/3'ü hırsızlık nedeniyle verilmiş, onu %10 civarında oranlarla eşkıyalık ve düzeni bozma suçları izlemiştir. Ayrıca daha az oranlarda eksik gramajda ekmek satmak, içki yasağına uymamak, sahtekarlık, adam öldürme ve adam yaralama gibi nedenlerle sürgün cezasının uygulandığı görülmektedir. Sürgünlerin gittikleri yerlerdeki hayatlarına ait kayıtlar az olsa da genel olarak tımar sistemine dahil edilerek topluma ve devlete yararlı hale getirilmeye çalışıldıkları anlaşılmaktadır. Bazı sürgünler yeni beldelerinde memuriyet üstlenmişler, hatta vakıf ve hayır kurumlarında görev almışlardır. Sürgünler bazen gelirleri devam etmek kaydıyla gönderilir ve gittikleri yerde küskün olsalar da müreffeh bir hayat yaşarlardı. Bazıları da hiçbir şeyleri olmadan sürgüne gönderildiklerinden çok sıkıntı çekerlerdi. Sürgünler içinde kadınlar da yer alıyordu. Kadınların sürgün nedenleri arasında ahlaksızlık, hırsızlık, fal bakmak, içki içmek, oyun kağıdı oynamak gibi nedenler yer almaktadır. Kayıtlara göre kadınlar yakın yerlere gönderilmişlerse de suçun tekrarında uzak yerlere sürülmüşlerdir. Yine de Fizan, Yemen ya da Taif'e kadın sürgün gönderilmemiştir. Azınlıkların da zaman zaman sürgüne maruz kaldıkları görülmektedir. Bunların büyük kısmı şahsi suçlardan olsa da kitlesel sürgünler de yapılmıştır. Örneğin Eminönü'nde yaşayan Museviler yeni cami inşa edileceği zaman Hasköy'e sürüldükleri gibi Mora isyanı nedeniyle de şüpheli görülen bazı Rumlar sürgün edilmişlerdir. Sürgünler af veya salıverilme kararı gelmediği sürece gittikleri yerde ikamet etmekte, yaşlılık, eş ve çocuklarına acıma, af için müracaat, bir daha aynı suçu işlememeye söz verme gibi nedenlerle de affedildikleri görülmektedir. Sürgün uygulamasından din adamları da nasibini almış, Osmanlı tarihi boyunca Şeyhülislamlar, müderrisler, kadılar, alimler ve tasavvuf ehli de çeşitli nedenlerle sürgüne gönderilmiştir. Daha Fatih zamanında Bursa'da yaşayan Halveti Şeyhi Alaaddin, çevresine büyük bir kitle toplayıp şan ve şöhret elde edince Manisa'ya sürülmüştü. En meşhur sürgünlerden birisi de ömrünü sürgünlerde geçiren veli denilen Niyazi Mısri'dir. Mısri, kadızadelere ve devlet adamlarına yönelik eleştirileri nedeniyle Rodos'a sürülmüşse de daha sonra yaşadığı şehir olan Bursa'ya dönmesine izin verilmişti. Sonrasında Limni'ye sürülen Mısri, burada 15 yıl kadar yaşamış, Bursa'ya döndükten sonra da halk ve ordu üzerindeki nüfuzundan endişe eden Osmanlı idaresi tarafından Limni'ye ikinci defa sürgüne gönderilmiş ve bir yıl sonra orada vefat etmiştir. Büyük bir sürgün de Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılması sonrasında Bektaşilere yönelik gerçekleşmiştir. Bektaşilerden birinci derecede suçlu görülenler idam edilmiş, ikinci derecede suçlu değerlendirilenlerse ilim merkezi yerlere sürülmüştür. Örneğin Hacı Bektaş'taki Bektaşi Postnişini Hamdullah Efendi Amasya'ya sürülmüştü. Yine Ahmet Cevdet Paşa'ya göre Bektaşilikle ilgisi olmadıkları halde Beşiktaş Cemiyeti İlmiyesi üyeleri de muhaliflerinin gammazlamalarıyla sürgüne gönderilmişlerdir. Osmanlı yönetimi aynı dönemde Sünni tarikatlara karşı da aynı yönteme başvurmuş, örneğin Halidiye tarikatı, Şeyh Halit ve halifelerinin amacının fesat çıkarmak olduğu gerekçesiyle devletin sürgün politikasının hedefi olmuş ve 2. Mahmud bu tarikat mensuplarını İstanbul'dan Sivas'a sürmüştür. Sürgün yerleri olarak özellikle bazı adalar, Anadolu içleri, Arap Yarımadası ve Afrika vilayetlerinin tercih edildiği görülmektedir. Özellikle İstanbul'da uzun süre yaşamış kişiler için İstanbul dışına çıkarılmak bile büyük bir cezayken, çok uzak beldelere, örneğin Trablusgarp'a gitmenin ne kadar büyük bir ceza olduğu açıktır. Sürgün yerleri arasında en çok bilineni Abdülhamit zamanında meşhur olan Fizan'dır. Fizan, Türkçe'de aynı zamanda uzaklığı ifade anlamında kullanılmaktadır. Burası Trablusgarp'a bağlı, kıyıdan 600 kilometre uzaklıkta, Sahra Çölü'nün doğusunda uçsuz bucaksız çöllerden oluşan bir yerdi. Bölgede ender vahalar dışında yaşama imkanı yoktu. Gerek su, gerekse beslenme kaynakları yönüyle kıt olan bölge, sürgünler için ideal bir açık hava hapishanesiydi. Bu durum, Abdülhamit'in Fizan'a memuriyet görüntüsü altında birçok memur ve subayı göndermesinde etkili oldu. Hayatı boyunca darbe korkusuyla yaşayan Abdülhamit'in, burayı ideal bir sürgün yeri olduğu için seçmiş olduğu anlaşılmaktadır. 19. yüzyılda sürgün, siyasi muhaliflere yönelik bir cezalandırma yöntemi olarak kullanılmış ve özellikle Jön Türkler sürgüne gönderilmişlerdir. Muhalif sürgünlerin en meşhurlarından birisi olan Namık Kemal, hürriyetçi fikirlerinden dolayı birkaç defa sürgüne maruz kalmış, en son sürüldüğü Sakız'da vefat etmiştir. Siyasi sürgünlerin doruk noktası Abdülhamit devri olup, döneme iddiaçlar tarafından efsaneleştirilen Şeref Kurbanları sürgünü damga vurmuştur. Abdülhamit, 1896'da kendisine karşı planlanan suikast teşebbüsü sonrasında iddiaçlarla ilişkili olduğu şüphesiyle 324'ü öğrenci olmak üzere 630 kişiyi tutuklattı. Çoğunluğu tıbbiye öğrencisi ve hekim olan 78 kişi sürgünle cezalandırılarak Şeref vapuruyla Fizan'a gönderildi. Sürgünler, Trablusgarp valisi Namık Paşa'nın yardımıyla Fizan yerine Trablusgarp'ta kaldılar ve ailelerini de yanlarına getirdiler. Bu siyasetle Abdülhamit, Jön Türklere büyük bir darbe vururken, bazen de sürgünler gittikleri yerlerde görüşlerini daha rahat yayma imkanı elde ettiklerinden, hürriyetçi fikirler ülkenin en ücra yerlerine kadar ulaştı. Bir taraftan Avrupa'da, diğer taraftan Arap Yarımadası ve Kuzey Afrika gibi çeşitli yerlerde sürgün hayatı yaşayan muhalifler, 1908'de meşrutiyetin ilanıyla İstanbul'a geri dönebildiler. Ancak 2. Meşrutiyet devrinde İttihat ve Terakki de Abdülhamit'in izinden giderek muhaliflerini Çorum, Sinop, Bilecik ve Ankara gibi şehirlere sürgüne gönderdi. Sonuçta ceza hukukunun bir hükmü olarak uygulanan sürgün cezası, Osmanlı tarihinin son yüzyıllarında sosyal ve ekonomik şartların etkisiyle yoğunlaşmış, haklı gerekçeler olmasa da devlet adamları, ulema ve tasavvuf ehli sürgüne gönderilmiştir. Niyazi Mısri'nin hayatının önemli bir bölümünü sürgünde geçirmesinin mantıklı bir açıklaması olamayacağı gibi, Musevilerin Eminönü'nden sürülmeleri ya da Bektaşi postnişinlerinin şüpheli görülerek sürülmeleri, sürgünün uygulama şekillerini göstermesi yönüyle ilginç örneklerdir. Abdülhamit devrinde ise sürgün uygulaması siyasi muhaliflere yönelmiş ve muhalif görüşleri tasfiye amaçlı bir devlet geleneğine dönüşmüştür. Nitekim Abdülhamit'in sürdüğü iddiaçlar önce muhaliflerini, 1. Dünya Savaşı yıllarında da Ermenileri sürgüne göndermişlerdir. İddiaçlardan sonra Cumhuriyet rejimi de daha ilk yıllarında Gönen ve Manyas Çerkezlerini yurt içine, 150'likleri ve Osmanlı hanedan mensuplarını yurt dışına sürerek bir devlet politikası olarak sürgün uygulamalarını devam ettirmiştir.